Erkam Radyosu'nun çok değerli dinleyicileri, Bir Sahurdan Sehere programında sizlerle beraber olmanın huzur ve mutluluğu içerisindeyiz. Rabbim bu seherlerimizi gönül uyanıklığımıza vesile kılmasını dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bugünkü sahur programımızın çok değerli bir konuğu, eski İstanbul başvaizlerinden ya da eski demek doğru değil herhalde de emekli başvaiz desek daha güzel. Benim İmam Hatip'ten de sınıf arkadaşım, değerli hocamız Mustafa Akgül. Onun yeni çıkmış, pratik, anlaşılır, kolay, zekat vermek isteyenlerin nasıl zekatlarını vereceğiyle ilgili çok değerli pratik bilgileri havi kitabı da yayınlandı. Dolayısıyla da biz bugünkü programımızda özellikle zekat konusunu işlemek, zekatın toplumsal dengeyi sağlama konusunda, sosyal huzuru temin konusundaki hikmetlerini ortaya koymak istiyoruz. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam ez-zekatü kantaratül İslam buyuruyor. Zekat İslam'ın köprüsüdür. Aslında zekat bir anlamda kelime anlamı itibariyle temizlemek anlamındadır. Kim ne derse desin, eğer bir toplum içerisinde yaşıyorsak bu toplum içinde elde ettiğimiz her kazançta toplumun hakkı vardır. Neden? Bir mağaza açacağımız zaman müşterisi kalabalık olan, efendim geleni gideni çok olan cadde üstünde niye dükkan açıyoruz da ücra bir köşede açmıyoruz? Demek ki toplumun hesabını yapıyoruz. Öbür taraftan üretim ve tüketim dengelerini hesaba katarak nerede, hangi sahada yatırım yapalım ki toplumda müşteriyi kolay bulalım, malı kolay pazarlayalım düşüncesi yok mu? Var. Dolayısıyla da her servet sahibinin malında bu toplumun da bir hakkı var. Dolayısıyla toplumsal dengeyi sağlama konusundaki zekatın önemi her türlü takdirin üzerindedir. İslam'ın 5 tane temel farzından birisidir. Hocam, bu konuda özellikle değerli dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem arkadaşım, dostum, hocam, Kayseri'de hatıralarımızın beraberliğini programın başında dile getirdiniz. Bir kısım hocalarımız vardı biliyorsunuz efendim. Arkadaşlık değişik bir ortamdaydı. İmam Hatip'ten geçerken inanın döner hayranlıkla bakarım o binaya.
Tabii ya, ne güzel günlerimiz geçti.
Temelini atanlar çok ihlaslı.
Tabii, Allah razı olsun.
Büyük şeylerdi. Şimdi geliyoruz. Değerli İrfan Hocam, hatırlarsanız sizinle kitapla ilgili bir telefon konuşması yaptığımızda asıl şu zekatın felsefesini de bir anlatmamız lazım.
Amenna.
Allah-u Teala hiç kimseye verdiği malı sadece kendisi yesin diye vermez. Bir. İki, Cenab-ı Allah mal nimetinin sadece zenginler arasında kalmasını da istemiyor.
Tabii duleten ve benel aniyâ minhum.
Benel aniyâ minhum mu, yoksa
sadece zenginler arasında dönen
olmasını istemiyor. Olmasını istemiyor. Diyor ki yalnız zenginin malının içinde fakirin sınırlı hakkı var diyor. Ve fi emvalihim hakkun malumun
lisaili vel mahrum. Evet.
Diğer ekonomik sistemler ne yapmış İrfan Hocam? Bir kısmı bütünüyle mülkiyet hakkını yasaklamış.
O devlet kapitalizmini getirmiş.
Ha, sonra iflas etti. Evet. İnsan tabiatına uygun değil. Öbürü serbest bırakmış. Kimsenin malında kimsenin hakkı yok demiş. Onunla da başına güzel bir sıfat geldi. Dikkat ediyor musunuz? Vahşi kapitalizm. O da insanı vahşete götürüyor. İnsana parası kadar değer veriyor. Uygulanması mümkün olmayan, hala ülkemizde bir kısım sevdalılarının bulunduğu bir de eşitlik, sosyalizma diye bir şey var. Tatbiki mümkün değil. Masa üstünde güzel gibi gelir ama tatbiki yaşamış ve yaşayacak olan bir tek ekonomik sistem var, o da İslam.
Elhamdülillah.
Nedir? Kazandığın hepsi senin değildir. Senin malın içinde fakirin hakkı vardır. Fakire de dönüp diyor ki İrfan Hocam, hep zekatla geçinmeye alışma. Zekat malın kiridir. Gayret et, sen de zekat verecek hale gel.
Tabii orada veren el alan elden üstündür hadis-i şerifi bir teşvik anlamındadır aynı zamanda.
Evet. Evet. Sen de verecek hale gel diyor. Şimdi bu küçük kitapçığımızın başında önce zekatın tavsiyesi verilmesinin gerektiği vesairesine dair şeyler var. Ben asıl gayemse kim verecek, ne zaman verecek, nasıl verecek sorularına.
Çok pratik o yüzden.
Pratik hayatın içinden örneklerle.
Allah razı olsun. Ben baştan sona okudum.
Allah razı olsun. Onun için ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü bir kısım akademisyenler vaizlerin şeylerini okumazlar. Zaten siz okudunuz.
Estağfurullah. Yok. Biz her şeyi okuruz.
Allah razı olsun.
Almak isterseniz esasında çok ümmi bir insanın sözünden bile size hayatınızı değiştirecek bir etki bırakacak söz duyabilirsiniz.
Bir adım ileriye git, bazen delilerin sözünden, meczupların sözünden.
Tabii.
Bir adım ileri git, hayvanların davranışından bile alacağımız ibretler yok mu?
Her şeyde ya. Hocam, yani kainatın yaratılışında, geceyle gündüzün birbir aranıza gelmesinde, bu ikisinin arasında olan her zerrede, her seste, her renkte, her ahenkte, eğer alabilecek kulağınız, görebilecek gözünüz varsa alınacak çok ibretler var.
Evet. Efendim, zaten siz de işaret ettiniz. Efendimiz Ezzekatü Kantaratul İslam buyurdu. İslam'ın köprüsüdür. Bendeniz bu köprünün 3 tane ayağı olduğunu tasavvur ettim. Birisi veren zengin. Diğer ayak alan fakir. İkisinin ortasında da verilen mal. Peki bunlarda aranan şartlar ne? Veren kişinin bir Müslüman, iki zengin olması gerekiyor. Müslüman olmayanı Cenab-ı Allah muhatap kabul etmiyor. Okula kaydolmayan öğrenciye ne sorulu imtihanı açılır, ne yazılı imtihanı açılır.
Ne diploma verilir.
Ne de diploma verilir sonunda.
Tabii.
Okula kaydolacak. Kaydolmayan dışarıda serbest oynar ama alacağı bir diploması da yoktur. Bir Müslüman olacak, iki zengin olacak. Burada ben diyorum ki dur. Mikrofonu alsak İrfan Hocam, dolaşsak çarşıyı, pazarı, zengin misiniz, zengin misiniz? Kimse kolay kolay kendini zengin kabul etmiyor. Birkaç kuruşumuz var ama diyor, daha borçları bitirmedik, oğlanın arabası yok, kıza bir ev alamadık. Efendim, kimse kendini zengin kabul etmiyor.
Vallahi hocam şimdi var ya, bu zenginlik ve fakirlik de gönül işi be.
O ayrı.
Şimdi birisi fakir.
Anladım.
Efendim, evine ekmek götüremediği için sıkıntı içinde, öbürü yazlık alamadığı için sıkıntı içinde, öbürü torunu düşünmekten, ona bir daire alalım demekten gene sıkıntıdan kurtulamıyor.
O sıkıntı hiç bitmez evvela.
Hiç bitmez, evet.
Onu bir kere bitmeyeceğini bilelim. Hatta güzel sözlerden birisi, bu dünyanın safasını baştan başa sürdüm diyen yalan söyler, pişmemiş çiğ yumurtayı soydum diyen yalan söyler. Bu bitmez tükenmez ama bizim dinimiz de İrfan Hocam, ya sen gönlün rahatsa zekatını ver, kendini zengin kabul ediyorsan zekat ver, zengin kabul etmiyorsan verme diye de kişiyi nefsiyle baş başa bırakmamış. Dur kardeşim, kimin zengin olup olmadığını ben tayin edeceğim demiş ve etmiş. Şimdi dinleyicilerimizin dikkatini istirham ederek, zengin kim? Oturduğu ister villa olsun İrfan Hocam, malumunuz da. Ben seyircilere iletmek için zatenize şey yapıyorum.
Olur mu?
İster villa olsun, ister daire olsun, ister köydeki ev olsun. Evi hesaba katmayacağız. İki, içinde kullandığı eşya. Bulaşık makinesi de varmış, televizyonu varmış, buzdolabı varmış. Katmayacağız. Halısını, kilimini hesaba katmayacağız. Varsa kaydıyla bindiği otomobili de hesaba katmayacağız. Bu saydıklarımızın dışında 80.18 gram, biraz 81 diyebiliriz, 81 gram altın veya bu kadar altının değeri, karşılığı, malı olan kişiyi bizim dinimiz zengin kabul etmiş. Evvela zengini bir anlayalım. Evi ve içindeki eşya
yani
hariç.
Buna zaten havayici asliye deniyor.
Havayici asliye.
Zaruri ihtiyaçlarının dışında.
Bu kadar malı olanı.
O da zaruri ihtiyaç dediğimiz işte ev, araba, efendim.
İçinde kullandığı eşya.
İçinde kullanılması zaruri olan eşyalar. Bunun tamam. Dışında
81 gram altın.
81 gram altın olan.
Bugün yaklaşık, ben yine izleyicilerimizi kolaylaştırmak için, bugünün altınıyla 12 bin lira.
Evet.
3 aşağı 5 yukarı 12 bin lira. Bakın. Buna sahip olan dinen zengin sayılıyor ama her zengin sayılanın hemen ertesi gün zekat vermesi gerekmiyor. Diyor ki malın zekata tabi olan cinsten olması gerekir. İkinci şart, üzerinden de bir yıl geçmiş olması gerekir. Peki hangi mallar zekata tabi değil dersek diğerleri zekata tabi olduğu ortaya çıkacak. Efendim, oturduğu evi zaten saymadık ama ev olarak kendi mülkiyetinde kiraya vermiş olduğu ikinci, üçüncü, dördüncü dairesi olsa da onların değerinden zekat vermesi gerekmiyor. Fabrika yaptırmış, zekat vermesi gerekmiyor. Dükkan var, kiraya vermiş. Değerinden zekat vermesi gerekmiyor. Bunların gelirlerinden zekat vermesi gerekiyor. Burada ne var efendim? Dinimizin konut yapmaya, iş yeri sahası açmaya, ekmek parası kazanacak dükkanlar yapmaya bir teşviki var. Yani bir bakıma sizinle görüştüğümüz ana noktalardan biri. Paranız yastık altında durmasın. Zekat onu bir gün eritir.
Yer bitirir.
Ya dükkan alın, ev alın, bir Müslüman istifade etsin. Ya bir kişiyle ortaklık bir iş yapın, ticaret yapın, piyasada dönsün. Ondan alan, satan, nakleden, taşıyan para kazansın.
Şimdi hocam, tabii ben zaten size de arz ettim onu da. Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi. Yetimlerin malını ticarette çoğaltınız ki zekat onu yiyip bitirmesin. Bu hadis-i şerifi görünce bu sizin söylediğiniz konu, zekatın gerekçesi ve felsefesi açısından çok önemli gördüm ben.
Çok önemli.
Şimdi dükkan aldınız, dükkanın mülkiyetine aldınız ama o para nereye gitti? Dükkanın yapımında kullanılan.
Tabii.
Bak orada çalışan fakir fukara orada alın teri el emeğiyle karnını doyurdu. Yani para piyasaya girdi. Evet. O inşaatta kullanılan bir sürü malzemeleri üretenler, üreten fabrikalarda kaç kişi ekmek sahibi oldu?
Evet.
Dolayısıyla burada kira geliri zekata tabi ama bir inşaatın kendisi zekata tabi değil.
Neden?
Orası temelinin atıldığı günden bittiği güne kadar bir sürü kişiye üretme ve istihdam imkanı sağlıyor. Esas olan da bu.
Bir, hele fabrikada mesela
kaç kişi
tamamen
çalışıyor?
Ekmek kapısı oluyor.
Evet.
Ben inşaatın sözüne bir istifam koyuyorum İrfan Hocam. Her inşaat zekat dışı değildir.
Evet.
Almış, bir kiraya vermiş, evde oturtuyorsa değerinde zekat gerekmez. Dükkan almışsa zekatından değil.
Ama bir kayıtsa adam. Tabii o ticaret.
Alıp satıyor.
O ticaret metali.
O kumaşçının dükkanındaki kumaş gibidir.
Evet.
O ne yapıyor? Biri kumaş alıp satıyor, biri bina alıp satıyor.
Evet.
Onların da zekatı
veya arsa alıp satan adam.
Arsa alıp satıyorsa.
Emlakçı mesela.
Allah razı olsun. Zekata tabi.
Tabii.
Hemen mesele anlaşılsın diye söylüyorum. Bütün izleyici dinleyicilerimiz biliyor ki 40 koyuna kadar zekat gerekmez. Ama adam 10 koyun alıp satıyorsa İrfan Hocam.
Tabii.
5 keçi alıp satıyorsa.
Tabii.
3 inek alıp satıyorsa.
Evet.
Bunların değerinden zekat artık vermesi gerekiyor.
Artık o işin tüccarı. Evet.
O işin tüccarı. Bu sınırı da koymamız lazım. Şimdi, demin yetimlerin malını zekat yiyip bitirmesin buyurdunuz Efendimiz'den naklen. Hanımlara da sesleniyorum ben. Eğer ziynet eşyanız kolunuzda, boynunuzda takılı kalırsa zekat bir gün onu 81 grama kadar eritir.
Eritir tabii.
Kocanıza mı vereceksiniz, kardeşinize mi vereceksiniz? Piyasaya sokun ki o hem size bir şey getirsin hem de zekatını verirken malınızı eritmesin.
Evet.
Bu çok önemli. 2001 kriziydi değerli İrfan Hocam. Çok meşhur insanları televizyona çıkardılar. Ya ne olur bir simit bari alın dedirttiler. Alacağım bir simite vereceğim bir lira diyor 4-5 kişiye rızık olacak.
Tabii tabii.
Piyasalardaki en kötü şey donmuşluk.
Evet.
Zekat bu donmuşluğu çözüyor.
Evet.
Hareket edin bir şeyler alın.
Stagflasyon diyorlar ona.
Alın,
kesat diyorlar ya bizde.
Kesat diyorlar.
Kesat diyorlar ya bizde. Bu iktisatta da stagflasyon diyorlar. Durgunluk tabii. Burada insanlara alım gücü kazandırarak, iş tüketimde hem pazarı artırmak, hareketlilik getirmek, paranın dönmesini sağlamak.
Evet.
O dönüşten de bir sürü insanın
istifadesini sağlamak.
İstifadesini temin etmek.
Abi
evet.
Efendim, dedik ki bir kere mal zekata tabi olan cinsten olacak. Diğerlerini saydık. İki üzerinden bir yıl geçecek meselesini iyi anlatmamız lazım. Eğer hala anlaşılmamışsa kabahati kendimizde bulalım.
Amenna.
Efendim üzerinden bir yıl geçmiş bir mayamız, 81 gram altın karşılığı malımız varsa İrfan Hocam, her kazandığımızın üzerinden ayrıca bir yıl geçmesini beklemeyeceğiz. Örnek veriyorum, arsa alıp satıyor adam. 100 bin liralık arsa aldı. 11 ay hiçbir işi olmadı adamın. Satamadı. Tam sene dolmaya bir ay kala sattı 10 bin lira kar etti. Ya bu 100 bin liralık ana sermayesinin zekatını geçen sene vermişti. Şu 10 bin lirayı kazanalı da henüz bir ay oldu. Bununkini de verecek mi? Geçen sene verdiği 100 bininkini tekrar verecek mi? Yoksa 110 binin tamamını mı verecek? 110 binin tamamını verecek. Niçin? Çünkü her ilavenin üzerinden ayrıca bir sene geçme şartı yok.
Evet.
ilk üzerinden bir yıl geçmiş malı varsa ilaveler zekat gününden bir gün evvel de gelmiş olsa zekata tabidir.
İlaveler zekata tabi.
Zekata tabi. Bir gün sonra gelmişse gelecek senenin zekatına tabidir.
Evet.
İşte tam burada İrfan Hocam, zekat günü nedir? Türkiye'mizde bülteç altına alınmayan, üzerine basılarak anlatılmayan en önemli konunun zekat günü konusu olduğuna inanıyorum. Zekat günü, şu anda kardeşlerimizin yaptığı gibi herkesin zekat günü Ramazan değil arkadaş. Üzerinden bir yıl geçme şartı bize ne anlatıyor? Kim hangi tarihte zengin olduysa onun üzerinden bir yıl geçince o onun zekat
tabii
günü.
Ne zaman eline geçti ondan sonra bir yıl. Hatta ben bunu şöyle de değerlendiriyorum hocam. Cenab-ı Hak sana bir yıl süre vermiş.
Evet.
Bir yıl süre piyasa etüdünü iyi yap, fizibilite etütlerini yap. Sonra bu parayı en verimli olduğuna inandığın sahada eğer şey yaparsan zekat düşmeyen bir iş sahaya kanalize et. Mesela bu zekat düşmeyen saha nedir derken demin ben inşaatı onun için söyledim. Tuttum ben parama inşaat yaptırıyorum.
Evet.
İnşaat. Niye inşaata yaptırdığım inşaata zekat düşmüyor? Evde dursa o paraya zekat düşüyor. Evde durursa orada amelesinden tutun. Elektrikçisi, kalorifercisi, efendim boyacısı, cilacısı, marangozu. Orada herkes ekmek sahibi oluyor orada. Ama ben ne yaptım parayı? Yok arkadaş, evet. Ben inşaat yapmayacağım. Param evde dursun dediğim an o insanların ekmeğine mani olduğum için ver getir %2,5.
Ama gerekçeyi sadece böyle izah ederse İrfan Hocam, müteahhide de zekat vermez, gerekmez dememiz gerekir.
Yok,
müteahhide. O da çalıştırıyor.
Yok, müteahhide. O, biz onu demin söyledik hocam. Ha. İşin ticaretini yapan. Müteahhitse, binayı yapıp satıyorsa efendim, bu arsa alıp satıyorsa,
her ne kadar o insanlara ekmek parası çıkarmış ise de
evet,
yine zekatını verecek.
Tabii o işin ticaretinde.
Ticaretinde.
Ha, burada benim demek istediğim şey gerçekten esas
efendim
zekatın esas fonksiyonunu.
Hı, güzel.
Hani Çin atasözü var ya, yani insanlara balık yedirmek yerine
balığı tutmayı.
Balık tutmayı öğretmek. İnsana alın teri el emeğiyle karnını doyurabileceği bir iş kapısı açmak en büyük ibadetlerden birisidir.
Efendim, iştirak ederek daha iyi anlaşılsın diye şunu söylemek istiyorum İrfan Hocam. Zekattan kaçmak var, zekatı kaçırmak var.
Evet.
Zekattan kaçmak caiz.
Evet.
Zekatı kaçırmak caiz değil. Ne demek? Ben param var. İki tane, üç tane daire ya satın alıp kiraya vereceğim. Birkaç tane kendi dairesini alamayan kardeşim de orada barınmış olacak İrfan'cığım. Evet. Eğer insanlar sadece kendilerine yetecek kadar mesken edinseydi, mülkiyet olarak meskeni alamayanlar dışarıda kalması gerekirdi.
Tabii, sokakta kalacak.
Sokakta kalacaktı. Ben kiraya verirken bir kardeşimin oraya sığınmasına, barınmasına zemin hazırlamış oluyorum. Bu zekattan kaçmaktır, caizdir.
Evet.
Ama param duruyor, zekat tahakkuk etmiş. Bunu vermezsem zekatı kaçırmaktır.
Evet.
Bu vergide de böyledir. Bir yatırım yaparsınız, vergiden muaf olur. Vergiden kaçtınız. Ama vergi tahakkuk etti, vermediniz. Vergiyi kaçırmış olmaktan cezaya girersiniz. Burada efendim, hemen deniliyor ki, ya adamın 3 tane dairesi varsa niye diğerinden zekat almayalım? Canım 12 bin lirası cebindeyse zekat istiyoruz. 3 tane dairesi var kirada, zekat istemiyoruz. Bak kardeşim, ayaküstü teklifler ilerideki sakıncanın ne olduğu düşünülmeden yapılan tekliflerdir ve geçersizdir. Haydi gel bir ara 2. 3. 4. daireden zekat istemeye kalkalım İrfan Hocam. Bendeniz bu küçük kitapçıkta hesabı da yaptım. 480 bin lira dairenin değeri varsa buna 12 bin lira zekat vermesi gerekir. Bu adam bu daireyi kiraya verirken ne düşünecek? Bunun senede 12 bin lira zekatı var. Bana da bir şey kalması lazım. 1000 liraya verecekse 1000 lira da zekattan dolayı koyacak, 2000 liraya verecek. Biz de zekatı mal sahibinden değil kiracıdan almış olacağız.
Evet.
1000 liraya oturacak fakir, 2000 liraya oturmuş olacak. Bizim dinimiz eğer burada bir muafiyet tanımışsa bunun bir hikmeti var. Bunu anlayalım diye arz ettim.
Evet değerli hocam, çok önemli ve zekat gibi bir farizanın nasıl ifa edileceği konusundaki esasında uygulamaya dönük izahlarınız. Şimdi esas malların zekatına geldik ama ben söze başlamadan bir şey söyleyeyim.
Buyurun.
Bugün modern ekonomide bir teşvik tedbirleri diye bir şey var. Hatta bunun genel müdürlükleri var, müsteşarlıkları var dünyada. Mesela ben diyorum ki bilmiyorum yani eksik mi söylüyorum fazla mı söylüyorum ama.
Estağfurullah, müzakere ediyoruz.
Mesela şimdi biz besicilik yapıyoruz.
Hı hı.
Efendim işte saldım çayıra Mevlam kayıra gönderiyoruz hayvanları. Sabah gidiyorlar akşam geliyorlar. Eğer böyle biz besicilik yapıyorsak bunun zekatı yüksek. Ama bunu aldık 6 aydan fazla ahırda özel besi yapıyorsak, özel yem veriyorsak, ona itina gösteriyorsak yani daha çok emek veriyorsak bu sefer zekat daha düşük. Ama bu sefer verim yüksek olduğu için zekatın miktarı da yükseliyor şimdi.
Fakirin eline ulaşan para yükseliyor.
Tabii tabii yükseliyor.
Evet.
Şimdi öbür taraftan mesela siz kıraç arazide çiftçilik yapıyorsunuz. Burada Cenab-ı Hak diyorsunuz ki arkadaş bir ektim bir de biçmeye gittim. Her şeyi Allah'a havale ettim. Cenab-ı Hak diyor ki eğer bana güvenerek diyor çiftçilik yapıyorsan kardeşim bunun zekatı onda bir. Ama yok kuyu vurdun, suladın, gübre attın o zaman 20'de bir. Yok sen bunu eğer efendim portakal bahçesi, elma bahçesi, kayısı bahçesi yaptıysan 40'da bir. Şimdi öyle bir modern teşvik tedbiri getirmiş ki Rabbim, Yüce Mevlam. Ne kadar çok emek verirseniz o kadar az vergi alırım. Az emek verirseniz daha çok vergi alırım. Yani burada üretimi çoğaltmak. Zaten ekonominin Bermuda şeytan üçgeni dediğim benim üç tane şeysi var. Bir, faiz, döviz ve borsa. Bu Bermuda şeytan üçgeni. Bu üçünün arasında dönen paranın aslında kimseye bir faydası yok. Fakat üretim, istihdam ve ihracat. İşte
evet.
Burada üretim.
Ülkeye hizmet etmek istiyorsak bu üçünden birini yapmamız
lazım. Evet, bu
lazım.
Üretim.
Evet.
Üretmeden hiçbir şey olmaz. Üretmek için iş kapısı lazım. O yüzden bütün bu Cenab-ı Hakk'ın ve Efendimizin zekat ile ilgili uygulamalarında gördüğümüz esas nüanslar bunlar. Biz bu nüansları kaçırıyoruz gibi geliyor hocam. Ama bu sizin kitabınızda bu nüanslar mükemmel bir şekilde anlatılmış.
Estağfurullah.
Onu demek istiyorum. Bak Allah biz afaki bilgilerden bak. Böyle ütopik hedeflerden uzaklaşarak ayakları yerde. Efendim hayatta hem okyanın iyi anlayacağı, anladıktan sonra da uygulayabileceği hale getirmek. O yüzden bu malların zekatına gelelim hocam.
Peki. Efendim bütün şeyle söylediklerinizin tamamına iştirak ediyorum. Şu bilinen bir gerçeği tekrarlamak istiyorum. Çalışıp gayret arttıkça zekatın nispeti düşüyor gibi oluyor ama biraz evvel
tabii,
fakirin eline geçen miktar yine çoğalıyor.
Tabii o zaman daha çok üretim elde ediyorsunuz. Zekat toplanan zekat yükseliyor.
Ve İrfan hocam uzun süre bu memlekette toprak reformu tartışıldı. Zenginin de şu kadar toprak var işte bunun bir kısmını fakire verelim. Bir türlü de fiiliyatta tatbiki mümkün olmadı. Bizim dinimiz diyor ki toprağın onda biri veya 20'de biri fakire çalışacak diyor zaten. Zenginin elinde dursa bile onda biri, 20'de biri o sulamaya veya şeye göre fakirin lehine çalışacak diyor. Müthiş bir şey. Uygulansa ülkenin ekonomisi değişir.
Hatta hocam ne bırakın onu. Şimdi İslam hukukunda tasarruf yetkisi var. Siz zenginsiniz. 200 dönümde tarlanız var.
Evet.
Bunu 3 sene üst üste boş bırakabilirsiniz. 4. senede gelir derler ki bak bu tarlanın bu topluma yetiştireceği şu kadar buğday. Sen tembelliğinden ya da ihtiyacın olmadığından o tarlayı boş bırakarak toplumun 200 ton buğdayına
engel oluyorsun.
Engel oluyorsun. Evet. Buna hakkın yok. Ya çalıştır. Çalıştıramazsan alırız bu tasarruf yetkisini başkasına çalıştırabilecek birisine veririz.
Beraberinde efendim İhya-i Memat diye bir kurum
tabii,
yok mu efendim?
Tabii.
Devlet arazisi.
Tabii.
Hazine arazisi.
Tabii kim ihya ederse orayı.
Çalıştır diyor.
Tabii.
İntifa hakkı senin.
Tabii ihyaat orası senin
müthiş
olsun.
Müthiş bir şey ya bu. Tabii. Müthiş bir teşvik. Şu anda ise bunlar gündeme alınmadığı için Anadolu arazisinin %80'i boş yatıyor.
Ya hocam ben başka bir şey söyleyeyim. Bak,
buyur söyle.
Şimdi Türkiye'nin.
Derdimizi açtık.
Türkiye'nin 780 bin kilometre kare evet. arazisi mi var? Bunun %24'ü ekilip biçiliyor.
Buyur.
%24'ünü ekip biçerek burada 80 milyon vatandaş bunu bölüşerek geçiniyor. Geri kalan kimin biliyor musun? Geri kalan da maliye, hazine arazisi, devletin. Devletin arazisinin olduğu yerde esas duruyor. Sen eğer bir şey, bu atıl kaynakları harekete geçirmek istiyorsan, bu bütün bu arazilerin bana göre mülkiyetinin özelleştirilmesi lazım. Türkiye'nin her metrekare...
Ya da intifaya açılması.
Tabii lazım. Her metrekare arazisinin kullanılabilir hale gelmesi lazım. Eğer bu olsa... İşte öyle araziysen devlet suyu götürdü, efendim elektriği götürdü. Arazi mi istiyorsun? Gel al buraya çevir. İstediğin kadar kullan. Ah.
Niye düşer?
Ek, dik, biç, bölüş, geliş, geçin.
İntifa hakkın evladına bile
tabii,
düşer.
Tabii geçiyor
evladına
zaten.
Evladına bile geçer. Geçiyor zaten. Sadece sana ait
bir tek
değil.
Şartı var. Eğer 3 sene üst üste o araziden beklenen performansı vermezsen alırlar, başkasına verirler.
Bu da müthiş bir çalışma teşviki.
Tabii, tabii.
İrfan Hocam, illa bizim memleket Kayseri diye değil ya, hesap çok basit. %25'i yaklaşık 90 milyonu besliyorsa, %100'ünü çalıştırdığı zaman 360 milyonu besler arkadaş ya.
Sen ne diyorsun? Ne yapalım? Ne olmaz ki? Neler olmaz?
Bu cennet vatan. Bu böyle, Allah böyle bir nimeti vermiş. Biz zekatı iyi anlatmalıyız. Devlet çalışma teşviklerini iyi koymalı. Türkiye şaha kalkar da kimse önüne geçecek.
Valla bizim bir defa şeyimiz şu. Çok uğraştık bundan da daha hayata geçirilemedi ama. Bu arazilerin bir defa hazine arazisi olmaktan çıkarılıp belediyelerin sınırlarına vereceksiniz tapusunu. Belediyeler bu kendilerinin sınırlar içindeki arazileri yap işlet devret, işlet devret, kiraya ver efendim, bir sürü formüllerle öyle kaynaklar çıkarır ki her bir belediye efendim kendi ihtiyaçlarını karşılar, artık çevre illere, çevre komşulara falan da yardım edecek konuma gelir. Hiç merkezi hükümetten hiçbir şey beklemesine gerek kalmaz.
Bütün belediyelerin kapılarında bana iş ver, bana iş tabii ver diyen insanlar var.
Evet.
Dediğiniz uygulamaya geçse, gel kardeşim iş mi istiyorsun?
Evet.
Şurayı ihya et, geliri senin olsun, ben de oradan bir vergi de alayım.
Tabii.
Vatandaş da, diğer fakir de buradan istifade etsin dediği
evet
an,
evet,
iş size iş, aş size aş.
Her şey
oradan
çıkar,
çıkmış
her şey
olur.
Çıkar.
Mesele burada, bunu anlatmaya Cenab-ı Allah sizi bizi muvaffak eylesin.
Amin.
Efendim, malda zekat konusunda İslam'ın istediği şeylerden birisi, mal helalinden kazanmış olacak ki zekatı gerek.
Haram malın zekatı olmaz.
Haram malın zekatı.
Rüşvetin zekatı olmaz.
Bu ne yaptı?
Hırsızlığın zekatı
İrfan
olmaz.
İrfan Hocam, gayrimeşru gelirlerin yolunu kapatıyor. Bakın, ani zenginliklere bakın. Temelinde gayrimeşru bir şey vardır. Bir sel suyu derler Anadolu'da. Satarken bile diyor ki müşterini kandırmaya kalkma. Malında hile yapmaya kalkma. Yarın zekat vermeye kalkacaksın. Allah zekatını kabul etmez.
Ya.
Zaten alışveriş yaparken kandırmayı kaldırınca ani zenginlikler, birden uçurum, fakirle zengin arasındaki uçurumların meydana gelmesini önlüyor zekat müessesesiyle İslam. Ondan sonra diyor ki haram maldan zekat gerek. Oh be, yaşadık, benim malın tamamı haram, öyleyse hiç zekat vermeyeceğim. Kardeşim, sadece zekat gerekmez demek, al bunu kullan demek değil. Onun, o malın tamamını elden çıkaracaksın. 1/40 vermekle kurtulamazsın demek.
Ya.
Zekat gerekmez demek. 1/40 vermekle kurtulamazsın demektir. Kitapçığımda küçük bir cümle koydum. Tahta kirliyse yıkanır, çürükse atılır. Çürük tahta yıkanmakla işe yarar hale gelmez. Para haramsa ondan zekat gerekmez, tamamını elden çıkarmak lazım.
Yok,
ancak
kullanmayacaksın bir defa.
Kullanmak caiz değil.
40'tan aşağı geçmeyecek.
Geldiler Mehmet Savaş Hocam, kulakları çınlasın, saygılarımı arz ediyorum. Haramdan elde edilen malın diyor elden çıkması. İnsan maşa bulamayıp da ateşi eliyle almak istese ne kadar tutabilir elinde? O kadar tutup hemen atacak, sevapta beklemeyecek. Şimdi gelelim yine hayatın gerçeklerine. 100.000 lirası varmış arkadaşımızın da, hata etmiş, kusur etmiş, faize yatırmış, 10.000 lira faiz tahakkuk etmiş. Haram paradan zekat gerekmez, öyleyse ben 110 bin liranın da zekatını vermeyeyim. Hayır kardeşim, senin ana paran yine sağlamdır, helaldir, temizdir. Ana paranın zekatını vereceksin. O 10 bin lirayı sevap beklemeksizin tamamını elden çıkaracaksın.
Hiç dokunmayacaksın, almayacaksın.
Hiç dokunmayacaksın, sevap da beklemeyeceksin. Çünkü sevap beklemek, bana yardımcı ol, onu mal edinmek manasına gelir. Sevap beklemeyeceksin ki, benim malım değil, evet, ki ne sevap bekleyeyim diyeceksin. Efendim, şimdi fakirde...
Peki hocam, burada şöyle bir vebal yok mu hocam?
Zekat gününe tekrar dönmemiz gerekiyor.
Evet. Hocam şimdi buyur. Tamam dedik ki kardeşim 100 bin lira benim param var.
Evet.
İşte bankaya yatırdık, oradan 10 bin lira faiz tahakkuk etti.
Evet.
Bir de bunun bu faiz müessesesine kan ve kol vermek, güç vermek gibi vebali yok mu hocam?
Elbette.
Bırakın onu. Halbuki o zaman
sadece
siz bu parayı... Helal yolda değerlendirmeniz lazım. Ya kar zarar ortaklığı şeklinde, ya ortaklık şeklinde, veya kendiniz çalıştırarak, ya da Garz-ı Hasen müessesesiyle. Şimdi bugün katılım bankaları filan da var.
Evet.
Dolayısıyla Yani işin o tarafına da dinleyicilerimizin dikkatini
çekmek için söylüyorum. Hemen dikkatini çekeyim iştirak ederek İrfan Hocam. Beraberinde diyeyim ki şu anda Ziraat Bankası ile Vakıf Bank'ta devlet eliyle katılım şubeleri açtılar.
Evet.
Bunu da iyi bir gelişme olarak görüyorum. Biraz evvelki misalimize dönelim. 100 bin liramız vardı, 10 bin lira faiz tahakkuk etti. Onu verdik, tamam da. Banka benden aldığı 100 bin lirayı Hasan'a verdi. Ondan 15 bin lira, 20 bin lira aldı ki bana 10 bin lira
tabii,
faiz verdi.
Tabii.
Ben o Hasan'dan alınan fazla paranın vebalini nasıl ödeyeceğim?
Tabii, tabii.
O çarka ben evet. alet oldum, su taşıdım.
Evet.
Bunun da ayrıca vebali var.
Evet, tabii.
Ekonomik açıdan da diyorlar ki kim bankaya uğradıysa hayır görmedi. Dükkanına kilit takıldı. Kardeşim kendi yağımızla ve İslam'ın temin ettiği karşılıklı güven esasına dayalı ortaklıklar kurarak biz daha sağlıklı ticaretler yapabiliriz. Efendim söz buradayken 100 bin lirayla ticarete başladı. Biraz evvel dedim ki 10 bin lira kazandı, 110'u verecek. Yok efendim 10 bin lira da zarar etti, 90'a düştü. Öyleyse bu sene zekat vermeyecek mi? Hayır, zekat karın vergisi değil. Tabii. Varlık vergisidir.
Servetin vergisidir.
Servetin vergisidir. Dolayısıyla 81 gram altın seviyesine ininceye kadar
evet.
zarar da etse zekat verilmeye devam edecek. Bunu da kayıtladık. Dedik ki bir zekat günü olacak. Siz Recep'in 5'inde zengin olmuşsanız, ben Muharrem'in 10'unda zengin olmuşsam, bekleyip de Ramazan'da verelim daha çok sevap kazanalım diye Ramazan'ın gelmesini mi bekleyeceğiz? Kendi zengin olduğumuz tarihin yıl dönümünde mi zekat vermemiz gerekir? Kısa cevap, kendi zengin olduğumuz tarihin yıl dönümünde zekat vermek gerekir.
Elimize geçti tarih.
Elimize geçti dediğimiz işte o nisabın, nisap evet. dediğimiz 12 bin.
Evet.
Bunun kaç tane faydası var bak İlvan Hocam. Bir, ibadetler farz olsun, vacip olsun, nafile olsun, görev olduğu anda yerine getirilirse büyük sevap.
Tabii, vakit hocam ya.
Vakit çok önemli.
Namazda vakit. Ha. Gerçi şey diyor ya İbnül Arabi Hazretleri namazda vakit namazın farzlarından birisi ama bunun bir namazın vaktinin girmesi, iki bir de kişinin o vakit namaz kılma havasında olması.
Ha.
Bak kafa dikkatini
şeyden, efendim açlıktan işten bundan güçten uzak
kendisini arındırarak Allah'ın huzuruna çıkma konsantrasyonunu diri yapması. O şekilde değerlendiriyor ama burada bugün geçiyorsa nasıl herkesin muhasebe defteri var. Ya bu para ne zaman benim elime geçti? O tarihten başlayacak bu. İlla Ramazan'ı beklemek diye bir şey yok.
Doğru da değil, gerekmediği gibi doğru da değil.
Doğru da değil tabii.
Niye? Bir kere bak Recep Muharrem'den niye örnek verdim İrfan Hocam? Kameri aylara göre hesabımızı yapmaz isek 36 senede bir sene zekat vermemiş oluruz. Fakire de zekat ulaşmamış olur. Bundan dolayı kameri aylar. 5 Recep'te, zengin olan 5 Recep'te versin. 10 Muharrem'de, 10 Muharrem'de. Şevval'in 20'sinde olan Şevval'in 20'sinde verirse bütün sene zenginlerden fakirlere mal akımı devam eder. Fakirin de bütün yıllık ihtiyacı giderilmiş olur. Bu adamın mutfak ihtiyacı sadece Ramazan'da var da kardeşim, Şevval'de, Zilkade'de, Zilhicce'de yok mu? Çocuğunun okul gideri sadece bir ayda mı? Diğer şeylerde yok mu? Ev kirası yılın tamamına yayılıyor. Ya sen bir zamanda, öbürü başka zamanda, öbürü başka zamanda verecek ki fakirin yıllık ihtiyacı giderilmiş olsun. Veya ben 5'inde, 5 Recep'te zengin oldum ama 3 kilo altın zekat borcum var, vermem gerekiyor. Ya hepsini çıkarıp verecek de o anda nakitim olmayabilir. Bilhassa inşaatla meşgul olanlar.
Ya ticari hayatın içinde olanlar.
Olanların tabii. çoğunda nakit olmayabilir İrfan Hocam. Hemen altın gramına çevirirsem. Ondan sonra gel kardeşim senin ev kiran ne kadar? 1 milyon. Ben 12 ayı müsaade edersen kiraları ben ödeyeceğim. Dediğim an 12 aya yayarak verebilirim.
Tabii.
Yeter ki her verdiğimi gram altınından düşerek.
Hesabını tam yaparak.
Yaparak bir de zamanın geçmesinden dolayı fakirin zararı olmasın. Efendim fakirler iki bölümdür diyorum İrfan Hocam. Bir, eline para geçmediği için fakir. İki, harcamayı bilmediği için fakir. Ben size nice fakirler göstereyim. Götür 100 bin lirayı ver. 3 gün sonra elinde bir şey kalmıyor. Peki bu adamın da geçinmesi lazım. Evet bu tutumu hoş değil ama bunu da geçinmesi. Nasıl geçinecek? Arkadaş izin verirsen falan marketten her ay alacağım 500 bin liralık şeyi ben karşılayayım. İzin almak şart. Fıkıh kuralıdır. izin diyor alınmadan ödenirse kendi adına hayır yapmış olur. İzin almak fakir adına vekaleten ödemek olacağı için zekata sayılması caizdir. Peki dedi, sen bir sene sürece o markete her ay 500 liralık efendim ödemeyi yaparsan zekatına sayarsın. Onun mutfağı da rahatlar. Bunun için zekat gününde ödemelerin çok önemi var.
Yani hepsini toptan birden verilmesi değil. Peyderpey de ödenebilir.
Peyderpey onun da ihtiyacı gider. Efendim, ödemede kolaylaşır.
Değişik şahıslara da ödenebilir.
Tabii bir evet. Kişiye değil. Hatta bir kişiye bir fakire evet. Nisap miktarından fazla zekat vermek doğru değildir.
Evet tabii.
Doğru değildir.
Evet.
Bir ay kadar evveldi İrfan Hocam. Büyük çapta inşaat yapan bir dostum. Şeyinde çay içiyoruz. Dedi ki hocam vallahi bizde 250 daire yapılıyor. Teslim edip satıyoruz, 300 yapıyoruz. Yarısı yapılmış, yarısı kaba, yarısı efendim tamamlanmış, yarısı... Ben bunu nasıl hesabı? İşte kardeşim zekat günün olmazsa bunun içinden çıkamazsın.
Tabii.
Çıkamazsın.
Evet.
Zekat günün geldi.
Evet.
Kaba inşaatta olan 80 tane dairem var.
Ben bugün neredeydim? Bugün, bugün.
Bugün işte, bugün mal etsem.
Tabii.
İrfan Hocam.
Tabii.
Şu kaba inşaat var ya, kabası bitmiş. 80 dairem var. Bugün bu 80 daireyi bir günde mal edecek olsam kaça mal ederim? Çimentosu, işçiliği, demiri bunlar bilir. Şuna mal ederim yaz. 50 tane de bitmiş dairem var. Onlar kaça mal olmuş yaz. Satış fiyatı değil. Aman satış fiyatı değil mal oluş.
Tabii değeri efendim. Yani şeysi,
günlük maliyet, mali. O günkü
evet.
Mal.
Evet.
O günkü mal da çok mühim. Ben evet. İnşaat sürdü 2 sene. Eskiden çimento şundaydı, demir bundaydı. Şimdi pahalandıysa o farkı koyacak. Düştüyse de şunu koyacak. Zekat gününün hikmetlerinden biri şu İrfan Hocam. Kumaşçı diyor ki ben bunun metresini 3000 liraya aldım ama hocam modadan kalktı şimdi 1000 lira. Tamam 1000 liradan hesap et kardeşim. 3000 liraya almıştım 500 lira zam geldi şimdi 3500 oldu. Zekat gününde kaç liraysa onun oradan hesap et kardeşim.
Evet.
Zekat günü birçok problemi hallediyor. Borçlar da düşülecek, geriye kalan zekatı verilecek. Borçlar sözünde hemen unutmadan arz edeyim. Bugünlerde biliyorsunuz 120 ay, 240 ay borçlanarak bir şeyler alınıyor. Peki benim elimde 50 bin lira param var. 120 aya da bölünmüş 80 bin lira borcum var. 80'i düştüm mü bana zekat bile gerekmiyor. Kardeşim hayır, bir yıllık borcunu düşeceksin.
Evet.
120 aylık değil, 12 aylığı düşüp geriye kalanın zekatını vereceksin. Gelecek seneye...
O zaman o hesabı yeniden yapacaksın.
Yeniden yapacağız.
Tabii.
Böylece hem borçlar ölçülü düşülmüş olacak, fakire giden şey tamamen kesilmemiş olacak, hem vermeye de devam edilmiş olacak. Alacak fakirin Müslüman olması şart ve kafi. Gayrimüslime zekat verilmez, kimse öyle dağıtmaya kalkmasın kafasından... İki, kafi diyetken şunu kastediyorum. İlla 5 vakit namazında olma şartını ayrıca biz koyamayız. Müslüman olması yeterlidir. Hatta diyor ki versem diyor içkiye verecek, kumara verecek. Kardeşim.
Sen vermekten sorumlusun,
sorumlusun
ya.
Sorumlusun. Tasarruf ona ait, tabii. Sorumluluk ona ait. Sadece.
Evet.
Sadece diyor ki fıkıh kitabımız. İçkiye ve kumara yapılmış borç zekattan ödenmez. Ama verdiğim paranın içkiye mi kumara mı gideceği beni ilgilendirmez.
Tabii. Tabii.
Bak benim ikisi arasında fark var.
Evet. Evet.
Falan yere içki aldım şu kadar borcum var git de meyhaneye bunu öde zekattan ödeyemem.
Evet.
Ben veririm de o gidermiş meyhaneye verirmiş ben ona karışmam.
O bizim şeyimizde
değil. Tasarruf ona.
Tabii.
Hatta o fakir aldığı bu zekatla zenginlere ziyafet de verebilir. Kendisine zekat veren bir insana da davet etse ziyafet verse ondan yemesi caizdir. Onun için fakirde bir şeyimiz daha var. Kardeşim sana birbirinden habersiz çeşitli zenginler nisap miktarından fazla bile zekat vermeye kalksa alma. De ki diğer kardeşlerim de var. Hele onların da ihtiyacı giderilsin. Ben bunu üst üste yığma hakkına sahip değilim. Zekat parasıyla hacca gidilmez. Hac zenginliği...
Umre'ye de gidilmez hocam.
Umre'ye de gidilmez.
Yani borç parayla da gidilir. Ben borç alayım da gideyim.
Şöyle onu karşılayacak.
Ödeme gücü varsa
ödeme
o ayrı bir.
Varsa
o da kendi vicdanıyla baş başa karar veriyor.
Ama zekatla olmaz çünkü zekat zaruri ihtiyaçlara gidilmesi gerekecek. İlaç parası bulamayan var, okul parası bulamayan var, ekmek parası bulamayan var. Fakirlerde de bu noktaya dikkat etmek gerekir diyorum.
Allah razı olsun. Sayın hocam bizim Yakup Çiçek Hoca'nın 1987 yılında bir şeysi vardı. Türkiye'de zekat potansiyeli diye. Türkiye'deki bütçe verilerini bütün işte o gayri safi milli hasılaları filan ne hesapladıktan sonra Türkiye'nin eğer verilmesi gerekli olan zekat miktarı, bir yıllık zekat miktarı verilse bir yıl içerisinde Türkiye'de bir tane fakir kalmıyor.
Bir, bizim tarifimize göre fakir kalmaz. Kalmıyor.
İki, ikinci sene artık biz çevre ülkelerden fakir Müslüman arama noktasına geleceğiz. Bak, zekat potansiyeli.
Evet.
Maalesef biz bu şeyi, hassasiyeti kaybettik. Bir de bizim Anadolu'da öşür unutuldu.
Evet. Öşür. Bak onu not almıştım.
Halbuki
hocam.
Tarımsal arazilerin hepsi zekata tabidir.
Sadece diyor ki evin çevresindeki birkaç...
O da bahçenin. Evin bahçesinde ne diyorlar ona?
Marol, bilmem.
Heftik meftik yaptığımız diye değil mi?
Onların
hobi
dışında...
Hobi diye yapılanmış ama onların hepsi zekata tabi ama bu unutuldu.
Zekatı sadece tüccarlar verir gibi.
Unutulunca şey da bana göre var ya şeyde ziraatte falan da bizim verimliliğimiz de azaldı. Bereket azaldı.
Bereket gider.
Evet.
İki hayvan zekatı da unutuldu.
Evet. Ya.
Hayvan zekatı da unutuldu.
Evet. Evet.
Yapmayalım, etmeyelim. Bu zekat sadece ticaretle uğraşan dükkan sahibi tüccarlara farz olan yani bir
sadece
görev
sadece para
değil.
Üzerinden yapılır zannediliyor.
Öyle abi, bir öyle kanaat değil. Var. Evet. Yok. Fındık da, domates de, marul da, elma da.
Hepsi.
Zekata tabi.
Evet hocam. Dilinize sağlık, buraya kadar zahmet
lütfettiniz. Siz davet ettiniz.
Ben tekrar bu bütün izleyicilerimize bu zekatın özeti diye takdim ettiğiniz ben bu risaleyi özellikle tavsiye ediyorum.
Allah razı olsun.
Hem zekat verenler hem de zekat alanların gerçekten dikkatle okuması gerekli olan.
İnşallah Erkam yayınlarının bunlar, satış merkezlerinde
bunların da hepsi şeyden çıkmış yani hayatın içinden süzülerek gelmiş. O yüzden size de çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bir sahurdan seyre programının sonuna geldik. Bir başka programda buluşmak üzere hepinizi güzel Mevlam'ın hıfzı himayesine emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.